Podcast dinle. Türkiye'nin en büyük podcast aplikasyonu. Podcast dinle.
Selam arkadaşlar, podcastimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ulaş Şehit. Yine yabancı müzik dünyasında olaylı, heyecanlı, dop dolu bir hafta geçirdik. Her zaman olduğu gibi başlıklarla başlıyoruz. ...48. Amerikan Müzik Ödülleri geçtiğimiz hafta pazartesi gerçekleşti. Justin Bieber, Megan Thee Stallion ve Billie Eilish'in yanı sıra Jennifer Lopez'in Maluma'nın düeti de en çok konuşulan performanslar arasında yer aldı. Taraji Henson sunuculuğunda yapılan törende Taylor Swift yılın sanatçısı seçildi. Miley Cyrus'ın yeni albümü Plastic Hearts eleştirmenlerden çoğunlukla olumlu tepki aldı. 80'ler synth pop, disco ve glam rock türlerine yaptığı göndermeler dinleyicilerin dikkatini çekti. Yeni çalışmasıyla farklı sound'lar deneyen bir başka sanatçı da Latin Trap'in en büyük isimlerinden Bad Bunny. Üçüncü albümü El Último Tour del Mundo'da rapçi ve şarkıcı, reggaeton ve trap türlerini pop ve rock esintileriyle birleştiriyor. Lil Wayne, 2009'da başladığı No Ceilings adlı mixtape serisinin üçüncüsünü çıkardı. İlk iki mixtape'de olduğu gibi diğer rapçilerin beatleri üzerine rap yaptığı projeyle ilgili Wayne, mixtape zamanı geçmiş bir zanaat. Ancak bu zanaatın öncülerinden biri olarak yeniden popülerleştirmek de bana düşüyor, dedi. Yönetmenliğini Gabriel Range'in üstlendiği, David Bowie'nin hayatını konu alan Stardust, geçtiğimiz hafta gösterime girdi. Eleştirmenlerden olumsuz tepkiler alan filmde, Bowie'nin şarkılarının kullanılmamış olması da vurgulandı. Taylor Swift, 2020 çıkışlı Folklore albümüne eşlik eden bir canlı albüm ve albümdeki performansları içeren bir belgesel çıkardı. The Long Pond Studio Sessions isimli belgeselde, Swift'in albümde beraber çalıştığı isimlerden prodüktör Jack Antonoff, The National grubunun gitaristi Aaron Dessner ve Bon Iver grubunun solisti Justin Vernon'u da görüyoruz. Dua Lipa, Future Nostalgia albümünün tamamını Studio 2054 isimli livestream etkinliğinde canlı çaldı. İsmi 80'li yıllarda New York'a damgasını vurmuş gece kulübü Studio 54'a gönderme olan livestreamde şarkıcı temaya uygun olarak Elton John ve Kylie Minogue'u da performansına dahil etti. 63. Grammy ödül töreni için adaylar açıklandı. Ocak 2021'de Trevor Noah sunuculuğunda yer alacak törende Beyoncé 9 adaylıkta başı çekiyor. Başlıklarımız bu kadar. Derin mevzu bölümümüzle devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu haftaki derin mevzumuz kurumlar. Daha doğrusu yerleşik kurumlar. Daha doğrusu yerleşik kurumlarla müzisyenin ilişkisi. Başlıklarda en son Grammy'ler dedik. Gelin yine Grammy'lere dönelim. Grammy'lerden bahsedince 1959'dan beri her yıl yapılan ve dünya müzik kültürünün efsanevi markalarından birine dönüşmüş bir ödül töreninden bahsediyoruz. İsmi olan, ağırlığı olan bir kuruluştan bahsediyoruz. Fakat bir o kadar da eleştirilmiş bir kurumdan bahsediyoruz. Asırlardır yapılan bir ödül töreni olması demek, elimizde çok veri var demek. Nitekim son 61 yılda kimler kazandı, kimler kaybetti, kimler aday gösterildi, kimler aday gösterilmedi gibi sorular sorduğumuzda ortaya bazı trendler çıkıyor. Bu trendleri saptamak için dahi bir analist olmak veya müzik piyasasının gizemli perde arkalarında olmak gerekmiyor. Tersine, yabancı müziği sadece ucundan kıyısından takip edenler bile bugünlerde Grammy ödüllerine yapılan eleştirilerden bazılarını duymuşlardır. Bu eleştirilerden belki en yaygını Grammy ödüllerinin bir popülerlik yarışması olduğu görüşü. Yani Grammy'lerin en yaratıcı, en etkileyici müzik eserlerini kutlayan bir kurum değil, en çok satan, en çok pazarlanan müzik eserlerini kutlayan bir kurum olduğu. Bir başka eleştiri de Grammy'lerin bu popüler eserler arasında nasıl seçim yaptığı. Aslında bu eleştirinin İngilizce'de çok keskin bir karşılığı var. Grammy bait, yani Grammy yemi. Orijinali film dünyasında Oscar ödülleri için kullanılan, yani Oscar bait olan bu tabir, Grammy ödüllerinin jürisine gönderme yapıyor. Oscar'larda olduğu gibi, Grammy'lerde de jüri üyeleri, sektörün duayen kabul edilen, çoğunlukla yaşça büyük ve müzikal anlamda daha muhafazakar bireyleri. Kimisi için bu durum, Adele, Alison Krauss veya Alicia Keys gibi sanatçıların en çok Grammy ödülü kazananlardan bazıları olmalarını açıklıyor. Neden mi? Çünkü bu üç sanatçının da müziğinde bir nostalji var. Modern Batı müziğinin tarihine bir saygı var. Müzikal geleneklerin sınırlarını asice zorlamaktan ziyade bu gelenekleri şık bir şekilde günümüze uyarlama çabası var. Bazılarına göre bu sanatçıların müziği Grammy jürilerinin kişisel zevklerine daha çok uyduğu için jürileri bir nevi yemliyorlar. Dolayısıyla türlerine daha muhafazakar yaklaşan müzik eserleri daha çok ödül kazanırken yenilikçi, çığır açıcı eserler ikinci planda kalıyor. Tabii Grammy ödüllerinde jüri üyelerinin taraflı olduğunu hissedenler doğal olarak buna benzer bir eleştiride daha bulunuyorlar. En basit ismiyle torpil olduğunu iddia ediyorlar. yani sanatçının ve takımının müzik piyasasındaki ilişkilerinin ödül alıp almamasına büyük bir etkisi olduğunu iddia ediyorlar. Bu üç kriteri beraber düşündüğümüzde karşımıza sözde ideal bir Grammy adayının kalıbı çıkıyor. Pop kültürün ve gençliğin en orta yerinde olabilecek kadar trendi ama bir o kadar da eski nesillerin onayını alacak kadar geçmişin farkında bir sanatçı. Peki bu konuyu neden konuşuyoruz ve ideal Grammy adayının nasıl biri olduğunun ne önemi var? Geçtiğimiz haftada Weeknd'in başına gelenleri takip edenler için çok önemi var. Çünkü kariyerine gizemli, içine dönük, alternatif bir sanatçı olarak başlayan The Weeknd artık bir popstar. Beklenmedik bir popstar ama belki tam da bu yüzden dünya çapında milyonlarca hayran kazanmış bir popstar. Gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcı, ilk çalışması 2011 tarihli Trilogy Mixtape serisinde bile hatırı sayılır bir yetenekti. Belalı ama kırılgan imajının, şehrinin bağımlılık ve kalp kırıklığı dolu gecelerinin arkasında iki şey daha vardı. Kaliteli şarkı yazarlığı ve olağanüstü bir ses. Tiz, R&B hissiyatlı, esnek bir ses. Michael Jackson gibi bir ses. Gelecek kaygısının tavan yaptığı yeni bir nesle uygun, daha efkarlı, daha karanlık bir Michael Jackson. The Weeknd bu benzetmeyi 2011'de bile duymuş olmalı ki, Trilogy'nin 3. ve son albümü Echoes of Silence'ı bir coverla açmaya karar verdi. Şarkı isimsiz. Sadece iki harf. D.D. Bir kısaltma. Michael Jackson'ın bir şarkısı. Kendisi gibi genç ve başarılı müzisyenleri baştan çıkaran, ilişkilerini mahveden, bağımlılıklarını kışkırtan şeytani bir kadın figürünün hikayesi. Jackson'ın müziğinde alışkın olmadığımız kadar acılı, dürüst ve çaresiz bir şarkı. Yani The Weeknd'e ilham olmuş en sevdiğim Michael Jackson şarkısı. Dirty Diana. Tesfaye'nin bu çıkış noktasını bildikten sonra kariyerinin 2020'deki durumunu tahmin etmek zor değil. 3 Grammy ödülü, 5 Amerikan Müzik Ödülü, 9 Billboard ödülü, 50 Shades of Grey'in film müziğine dahil olmuş bir şarkısı için Oscar adaylığı, 6.2 milyon albüm satışı ve erkek solo sanatçı olarak Billboard Top 10'de en uzun kalmış sanatçı rekoru. Sound'uyla, imajıyla, her şeyiyle 2010'lu yıllarda pop radyoda duyduğumuz neredeyse her sanatçıyı etkilemiş bir figür. Toronto'nun kenar mahallelerindeki izbe ev partilerinden çıkan müziğini özünü kaybetmeden büyütmüş, cilalamış ve stadyumlara taşımış bir figür. 80'lerle 2010'ları kendi eşsiz hikayesine birleştiren bir figür. Müzik sektöründe başarı da elde etmiş, ilişkiler de kurmuş bir figür. Kısaca her şeyle o bahsettiğimiz ideal Grammy adayı olan bir figür. Peki o zaman bu figürün 2020 çıkışlı 4. albümü After Hours, birçok yorumcuya göre sanatsallık ve popülarite arasındaki mükemmel dengeyi nihayet bulduğu After Hours, neden geçtiğimiz hafta Grammy'lerde tek bir kategoride bile aday gösterilmedi? Her şey Instagram'da başladı. Sosyal medyada mesafeli oluşuyla tanınan Tesfaye, Grammy'lerin açıklandığı gün kısa ama çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Grammy'lerde yozlaşma devam ediyor, bana, hayranlarıma ve müzik sektörüne şeffaflık borçlusunuz. İkinci bir paylaşımda, ekibinin Grammy'lerle yakın temasta olup tören için bir performans planladıklarını fakat aniden bu planların iptal edildiğini söyledi. Ayrıca jürinin Grammy törenlerinde canlı performans veren sanatçılara öncelik tanıdığını iddia etti. Birkaç saat sonra Tesfaye'nin ekibi Grammy'lerden bir hafta sonra yapacak Super Bowl'un devre arasında çıkmayı kabul ettiği için Grammy'lerle aralarının açıldığını söyledi. Son olarak sanatçının kendisi hafta sonu yaptığı üçüncü bir paylaşımda hiçbir albümü Grammy kazanmamış olan Prince'e gönderme yaptı. Kararının arkasında ırkçılık olduğunu ima etti. Rolling Stone dergisi bu durumu Grammy'lerin kategorileriyle ilgili yapılan tartışmalara bağladı. Rapçi Tyler the Creator dahil birçok isim Grammy'lerin siyahi sanatçıları pop gibi daha evrensel kategorilerin dışında tuttuğunu söylemişti. Bu aslında Amerikan kültüründe asırlardır tartışılan daha genel bir hissiyata gönderme. Afro-Amerikan kültüründen çıkmış müzik tarzları olan hip-hop ve R&B'nin beyaz Amerikalı sanatçılar tarafından benimsendiği ve bu beyaz sanatçılara siyahi sanatçılardan daha çok değer verildiği hissiyatı. Hatta geçtiğimiz yaz Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestoların ardından Grammy'ler kategorilerinin isimlerinde değişiklik bile yapmıştı. Fakat bu değişikliğe rağmen The Weeknd gibi sanatçıların dezavantajlı olup olmadığı hala tartışma konusu. Hatta Justin Bieber için bile tartışma konusu. Son albümü Changes sadece pop kategorilerinde aday gösterilen Bieber'da Weeknd'den kısa bir süre sonra Instagram'da bir paylaşımda bulundu. Özel olarak Weeknd'den bahsetmeden kendi durumunu değerlendirerek konuya gönderme yaptı. Sanatım için takdir edilmekten gurur duyuyorum. Fakat ben bu albüme bir R&B albümü yapma isteğiyle başladım. Kullanılan akorlardan melodilere, vokal tarzından davullara kadar bu albüm tartışılmaz bir R&B albümü olduğu için R&B yerine pop kategorisine konmasını tuhaf buluyorum. Genç şarkıcının bu açıklaması aslında şaşırtıcı değil. Floyd protestoları sırasında da hip-hop ve R&B'nin sadece müziğine değil, giyim tarzına ve dans tarzına önemli ölçüde şekil verdiğini, Afro-Amerikan kültürüne çok şey borçlu olduğunu söylemiş, Amerika'da ırksal eşitlik çağrısı yapmıştı. Weeknd'in açıklamalarından sonraki günlerde Bieber'ın yanı sıra Halsey ve Kid Cudi gibi birçok diğer önemli isimden de destek mesajları görüldü. Hızla gelen bir karşı açıklamada Grammy Başkanı Harvey Mason Jr. jürilerin hem sanatçıların müziği hem de ırkları konusunda tarafsız olduklarını savundu. Fakat bu savunma yorumcuların teorilerini dindirmeye yetmedi. Kimisi Grammy'lerin bunu tamamıyla pazarlama amaçlı yaptığını, oluşan yoğun tepkinin törenin gündemde daha fazla kalması için olduğunu bile iddia etti. Kesin olarak bildiğimiz tek bir şey varsa o da bu kararın Grammy'lerin ilk yoğun tepki çeken kararı olmadı. 1970'te yılın albümü ödülünü Beatles'ın Abbey Road'u yerine Blood, Sweat and Tears kazanmıştı. Led Zeppelin'in hiçbir albümü Grammy'lerde aday bile gösterilmedi. Yılın albümü ödülü 2008'de Amy Winehouse'un Back to Black'i yerine Herbie Hancock'a gitmişti. 2014'te ise en iyi yeni sanatçı ödülü Kendrick Lamar yerine Macklemore'a gitmişti. Bu son olayda o kadar ciddi bir isyan vardı ki Macklemore törenin sonrasında Lamar'a gönderdiği bir telefon mesajını Twitter'da paylaştı. Grammy'lere isyan eden Lamar'a özürlerle dolu bir mesaj. Senin kazanmanı istiyordum cümlesini içeren bir mesaj. Fakat o geceyle ilgili belki yeterince konuşulmamış bir şey Kendrick Lamar'ın tepkisizliğiydi. Duruma tevazu ve sükunetle yaklaşan Compton'lı rapçi hakkında soru sorulduğunda da bu duruşunu korudu. Bir röportajda Macklemore iyi biri ve mesajında ifade ettiklerini anlayabiliyorum dedi Lamar. Aynı röportajda ödül almak için değil insanları olumlu etkilemek için müzik yaptığını hatırlattı. Lamar'ın bu duruşu 2 yıl sonra yine sınandı. Hip hop severler için ve özellikle daha entelektüel içerikli hip hop severler için Lamar'ın ikinci albümü The Pimp Butterfly yerine Taylor Swift'in 1989 albümünün yılın albümü seçilmesi daha da ciddi bir skandaldı. Kendrick ise yine diplomatikti. 2010'lu yılların kalanı Lamar için biraz sabreden derviş hesabı oldu. 2018'de ve 2019'da toplam 6 Grammy ödülü ve 6 Billboard ödülü kazandı. Marvel'ın Kara Panter filminin özgün müziğine katkılarından olan All the Stars parçası Oscar'a aday gösterildi ve müzik dalında Pulitzer ödülü kazanan ilk rap sanatçısı olarak tarihe geçti.
Podcast dinle.
Fakat bazı hayranları bu durumdan bile tamamıyla memnun değildi. Benzer durumlarda sıkça duyulan bir eleştiri olan ödül törenleri şimdi de hatalarını telafi etmeye çalışıyorlar yorumları geldi. Lamar'ın kendisi bir kez daha sessiz kalmayı tercih etti. Ancak konu Grammy'ler olunca sessizlik her sanatçının ilk tercihi değil. The Weeknd ve Kendrick Lamar'la karşılaştırabileceğimiz bir örnekte kendilerinden bir önceki neslin önemli isimlerinden Jay-Z ve Kanye West. Buradaki fark Jay-Z ve West'in Grammy kayıplarının çok olmasına rağmen kazandıkları Grammy sayısının da fazlasıyla etkileyici olması. Jay-Z 22 ödülle tarihte en çok Grammy kazanan 9. sanatçıyken hemen arkasında 21 ödülle Kanye West'i görüyoruz. Bunu göz önünde bulundurursak Jay-Z'nin 55 kaybı ve West'in 47 kaybı için canını sağ olsun demeleri çok abes olmayabilir. Fakat kendileri buna pek katılmıyorlar desek az olur. Nitekim iki rapçi de şarkı sözlerinde ve birçok söylemlerinde konuya hırs, gurur ve isyanla yaklaştı. Hatta Weeknd ve Bieber gibi sanatçılardan daha net politik duruşları olan iki müzisyen olarak onlar da kayıplarını Amerika'daki sistemik ırkçılık sorununa bağladılar. Weeknd dedik, Bieber dedik, Jay-Z dedik, Kanye West dedik. Kuzey Amerikan pop, R&B ve hip hop'un buluşma noktasındaki en büyük isimler deyince bu dörtlüğe dahil edilebilecek belki tek isim bir Kanadalı daha. Beatles'ın tarihi Billboard Top 100 rekorunu kırmış fenomen rapçi ve şarkıcı Drake. Kendisi gibi Torontolu olan Weeknd'den yaklaşık 2 yıl önce müzik piyasasında ismini duymaya başlayan Drake'in de Grammy'lerle çalkantılı bir geçmişi var. 44 kez aday gösterilmiş ama sadece 4 ödül kazanmış sanatçı için özellikle 2014 töreni bir dönüm noktasıydı. Birçok eleştirmenin Drake'in en iyi albümü olarak gördüğü Nothing Was The Same, en iyi rap albümü dahil 5 adaylıktan hiçbirini kazanmadı. Kimine göre bu olaydan sonra sanatçının ödül kazanabilecek müzik üretme isteği köreldi. Sevenlerine sorarsanız bu durum Drake'in daha aklına buyruk ve samimi müzik yapmasına yol açtı. Sevmeyenlerine sorarsanız bu durum Drake'in müziğinde kalite veya derinlikten çok popülariteye önem vermesine yol açtı. Bu arada tahmin edilebileceği üzere Kanadalı sanatçı idolleri Jay-Z ve Kanye West gibi Grammy kayıplarını şarkı sözlerinin bir parçası haline getirmeyi de ihmal etmedi. Burada göz önünde bulundurulması gereken bir detay da 2014'teki o ödül töreni gecesinin Kendrick Lamar ve Macklemore'un mesajlaştığı gecenin aynısı olması. O akşam Lamar da aday gösterildiği 7 kategoriden hiçbirini kazanmadı. Peki o geceden itibaren Kendrick Lamar ve Drake'in kariyeri nasıl mı ilerledi? Aralık 2020 itibariyle Lamar'ın 13, Drake'in ise 4 Grammy'si var. Bunun gibi neredeyse her veriye bakıldığında adeta aynı rapçinin iki zıt yol seçmiş halini görür gibiyiz. İkisi de son derece popüler ve önemli ama bir tanesi ödül ve eleştirmenlerden aldığı saygılı rekorlar kırmış, diğeri ise popülerlik rekorları kırmış iki rapçi. 2014'ten önce bile sadece aynı dönemde yükselen iki yetenek olmalarından gelen bir rekabet içinde oldukları söyleniyordu. Fakat kimine göre Drake ve Lamar'ın arasındaki çatışma asıl o geceden itibaren başladı. Hatta geçtiğimiz 6 yılda iki sanatçı arasındaki soğuk savaş Amerikan rap dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu. Şarkı sözlerinde subliminal yani üstü örtülü iğnelemeler arayanlar ziyafet çekti. Ödül kazanmaya çalışmıyorum, bana zorlama geliyor dedi Drake 2015 çıkışlı Six Man şarkısında. The Game'in 100 şarkısında da daha netti. Pop yapmayıp senin gibi politik takılsaydım bütün hayranlarım benim olurdu. Lamar'ın en ağır cevaplarından biri 2015 tarihli King Kunta şarkısında geldi. Rap'i severim ama hayalet yazarlı rapçiler nereden çıktı dedi Lamar, Drake'le ilgili söylentilere gönderme yaparak. Fakat belki bu rekabetin en akılda kalıcı anı 2016'da Amerikan Başkanı Barack Obama'ya sorulan soru oldu. YouTube sponsorluğunda yapılan bir röportajda Kendrick Lamar ve Drake arasında en sevdiği rapçiyi seçmesi istenen Obama, Lamar'ı seçti. Obama'ya söyleyin, sözlerin bindiği arabalar gibi kurşun geçirmez dedi Drake, 15 gün sonra çıkan Summer 16 şarkısında. Aynı şarkıda Kanadalı olmasına yaptığı gönderme de dikkat çekti. Buralarda işleri ben yürütüyorum, dedi rapçi şarkının ikinci yarısında. Nasıl izin verdiniz ki? Ben buralı bile değilim. Bu sözlerden 3 yıl sonra Grammy sahnesine çıkma şansını buldu Drake. Kısa kesildiği iddia edilen konuşması tarihi bir konuşmaydı. Sadece Lamar'la arasındaki çekişmeyi değil, sadece Grammy'lerle arasındaki çekişmeyi değil, daha genel ve belki felsefi olarak kendi pozisyonunu savunduğu bir konuşmaydı. Kendisini popülist, yabancılığından dolayı dışlanmış, halkın adamı olarak çizdiği, düşmanlarını ise sanat süppesi ve torpilci elitler olarak çizdiği bir konuşma. Normal işleri olan insanlar, karda, kışta, kıyamette, alınlarının teriyle kazandıkları paralarını sizin konserinize gelmek için harcıyorsa, bu elimde tuttuğum ödüle ihtiyacınız yok. Siz zaten kazanmışsınızdır. Söz veriyorum. Bu konuşmadan neredeyse 2 yıl sonra geldik yine The Weeknd'in geçen haftaki paylaşımına. Birkaç gün sonra bu paylaşımını destekleyen sanatçılar arasında kim vardı dersiniz? Artık bu ödül törenleriyle önemli müzik çalışmaları arasındaki kopukluğun bizi şaşırtmasına izin vermememiz gerektiğini düşünüyorum diye başladı Drake, Perşembe günkü Instagram storiesine. Aslında şu anda birinin Grammy'ler yerine bizden sonraki nesillere aktarabileceğimiz yeni bir kurum yaratması için iyi bir dönemdeyiz. Bu haftaki derin mevzuyu kurumların sanatçılarla olan ilişkisi diyerek açtık. Yabancı müziğin belki en popüler modern sanatçılarıyla belki en popüler ödül töreni arasındaki sürtüşmeleri inceledik. Belki de çok şaşırmadık. Nitekim aslında bahsettiğimiz bütün sanatçıların Grammy tepkileri genel imajlarıyla tutarlı. Mütevazi ve bilge Kendrick Lamar, saygılı ve temiz yüzlü Justin Bieber, hırslı asiler Jay-Z ve Kanye West ve kendilerini dışlanmış yabancılar olarak gören hırslı asiler Drake ve The Weeknd. Belki hayranların alışık olduğu ve seveceği tepki vermek bu sanatçılar için spontane değil, stratejik bir seçim. Belki de samimiyetlerinden şüphe etmemek lazım. Belki Grammy'ler bu sanatçıların söylediği kadar problemli bir kurum değil. Belki de öyle. Ve belki bu problemleri en iyi çözebilecek kişiler olumsuz etkilediği sanatçıların ta kendileri. Sorular çok. Onları cevaplamak da size kalmış. Podcast'imizin sonuna geldik. Ben Ulaş Şiit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Podcast dinle. iOS ve Android'de.